Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. "Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. "Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." Kadın, "Ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı, çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar." Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 3. bölüm 1-7 ayetler arasında. Aden bahçesinde ne oluyor? Şeytanın planını görüyoruz burada. Ne yapıyor? Önce Havva'nın dikkatini iyiyi ve kötüyü bilme ağacına çekiyor. Sonra Havva ağacın iyi ve güzel olduğunu fark ediyor. Bunun yanı sıra şeytan onun kafasına bir düşünce sokuyor. Kadına, "Bu ağacın meyvesinden yersen kesinlikle ölmeyeceksin. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" dedi. Yani şeytan onu bu ağacın meyvesini imrendirdi. Havva'nın içinde bir istek uyandırdı. Şeytan genelde bu şekilde çalışır. Dışarıdan başlayıp içe geçer. Kendi başına bırakıldığı zaman hiçbir ayartıcı özelliği olmayan bir durumu alıp bunu aklımıza sokar ve bulunduğumuz konumdan daha iyi bir konuma geçebileceğimizi söyler. Örneğin evlilik içinde evli çiften birine gelip, "Baksana, senin eşin sana gereken ilgiyi göstermiyor. Falan kişi seni daha iyi tatmin edebilir" diyor. Derken içte bir istek uyanıyor ve böylece bu istek günahı doğuruyor. İsa Mesih her zaman insanın içinden söz etti. Gerçek tövbe içten olmalı. Gerçek temizlik içte olmalı. Ferisilerle konuşurken, yani o zamanın din adamlarıyla, onlara dedi ki, "Siz içten kokan ama dıştan badanalı mezarlara benziyorsunuz." Mezar, içindeki çürüklüğü örtmek için kapatılır. Dıştan güzelleştirilebilir ama içi her zaman çürüklük kokusunu koruyacaktır. İnsan günahını örtmeye giriştiği zaman buna benzer bir durum oluyor. Dıştan bakıldığı zaman, "Güven Bey gerçekten dindar, ailesine iyi bakan, fakiri koruyan bir adam." Bakarsınız bir gün intihar etmiş. Neden? Kim bilir içinden onu yiyen ne gibi günahlar ve korkular vardı. İnsan genelde bu günahları örtme çabasındadır. Ama değerli dostum, Adem ile Havva'dan başlamıştı bu günahları örtme çabası. Onlar ne yaptılar? İncir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Aslında onların yapması gereken tek bir şey vardı. Günahlarını açıklayıp Rabbin yardımını dilemek. Günümüzde insanlar hala günahlarını ikrar edip Rab'den bağış dileyecekleri yerde o günahları ya örtbas ediyor ya da bunu dindarlık işleriyle örtmeye çalışıyorlar. Derken diyor Yaratılış 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde, günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e, "Neredesin?" diye seslendi. "Din, kardeşim, seni Tanrı'dan koparır." Adem de kaybolmuştu. Adem kaybolurken Tanrı'yı aramaz. Tam tersine Tanrı Adem'i arar. İşte günahın getirdiği sonuç budur. İnsan günahlıysa Tanrı'dan kaçar, Tanrı'dan korkar ve Tanrı'dan gizlenir. Daha önce böyle bir şey yoktu. Günaha düştükten sonra Tanrı'nın sesini duyduklarında ne yapıyorlar? korkmaya ve bunun sonucunda da gizlenmeye, Tanrı'dan kaçmaya çalışıyorlar. Adem, bahçede sesini duyunca korktum diyor Tanrı'ya. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıt verdi. Yaratılış 3, 10-12 ayetler arası. Günah konusunda insanın tepkisi hiç değişmemiştir. Adem'in tepkisini gösterir. Adem, Tanrı'nın neredesin diye seslenişini duyunca ne yaptı? Hemen günahını itiraf edip özür mü diledi? Hayır. Adem'in sözünde ne bir pişmanlık ne de tövbe vardı. Adem, günahının örtülü kalması için bin dereden su getiriyor. Önce karısı Havva'yı suçluyor. Yanıma koyduğun kadın var ya diyor, meyveyi bana o verdi ve ben de yedim. Bakın, kendi kemiğinden, kendi etinden yaratıldı diye ona kadın adını veren bu adam, şimdi karısına bir nesneymiş gibi değiniyor. Karısını suçlarken Rabbe de fırça atmaktan kaçınmıyor. Sen yanıma o kadını koymuştun ya, hani bana yardımcı olacaktı. İşte o kadın beni ayarttı ve meyveden yedim gibisinden konuşup dolaylı yoldan Tanrı'yı da suçlamış oldu. Değerli dostum, işte günahın başka bir sonucu da bu. Kendisine bakmıyor, suçu her zaman başkasında arıyor. Hatta suçu üzerine almaktansa en sevdiğini, en yakınını bile suçluyor. Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim diye karşılık verdi diyor Yaratılış 3.13'te. Üzüm üzüme bakarak kararır deriz ya, işte Havva da bu kez suç sorumluluğunu şeytana yükledi. Şimdi Rab bunlarla ne yapacağı konusunda kararını verecekti. Özene bezene en derin sevgiyle yaratılan bu insan Tanrı'ya karşı gelmişti. Rab seven Rab'dir. Ama ona karşı işlenen günahı cezalandırması gerekir. Adaleti kutsallığı bunu gerektirmekteydi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana, bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnın üzerinde sürünecek ve yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Yaratılış 3 ayet 14. Şeytan aslında görkemli biri olarak yaratılmıştı. Ama onda günah bulununca cennetten kovuldu. Yeryüzünde de şeytanı işlerini sürdürme kararlılığıyla Havva ile Adem'i yoldan çıkarmıştı. Şimdi Rab şeytana bir yargı giydirir. Ancak anlamalıyız ki bu yargının insan üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. 15. ayet bunu açıklıyor. Bu ayet ileride gelecek olan kurtarıcı Mesih İsa ile ilgili bir peygamberlik sözüdür. Yaratılış 3. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Seninle kadın, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen de onun topuğuna saldıracaksın. Tanrı hala şeytana verilecek yargıyı duyurmakta ve ona konuşmaktadır. Ne diyor Tanrı? Seninle kadın derken şeytan ile kadından söz ediyor. Ama Tanrı onun soyuyla senin soyun diyor. Orijinal İbranice'de aslında kadının tohumuyla diyor. Soy üretmek için kadının biliyorsunuz yumurtalığından çıkıp döl yatağına gelen yumurtalar vardır. Ayda bir kez olur bu. Kutsal söz ileride gelecek olan ve kız Meryem'in rahminde beden alan İsa Mesih'e değiniyor burada. Yeni antlaşmada müjde yazarlarının yazılarına baktığımızda İsa'nın mucizevi şekilde kutsal ruhun gücüyle Meryem'in rahminde oluştuğunu okuyoruz. Şeytana yargı ilan ederken Tanrı ileride dünyaya gelecek olan Mesih'e işaret ederek şeytan ile Mesih arasında yer alacak olan düşmanlıktan söz ediyordu. Bu peygamberlik sözü değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih çarmıhta ölüp de 3 gün sonra ölümden dirildiği zaman gerçekleşti. çarmıhtaki ölümüyle ise şeytanın başını ezdi. Şeytan hala yok edilmedi ve Mesih'in topuğuna, Mesih'e iman edenlere saldırmaktadır. Kadının soyu ile şeytanın soyu arasına düşmanlık girecekti. Şeytanın soyu kimdir? İsa Mesih bu konuda bir açıklama yaptı. Ona iman etmek istemeyen Yahudi din önderlerine konuşurken şöyle dedi: "Siz babanız iblistensiniz ve babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz." O, yani iblis, başlangıçtan beri katildir. Hiçbir zaman gerçekten yana olmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylerken içinde bulunanı söyler. Çünkü yalancıdır ve şeytan yalanın babasıdır. Yuhanna 8:44. İsa'nın yakın öğrencilerinden elçi Yuhanna da bu yeni doğuş ile eski yaratılış arasında devam eden çatışmayı şöyle dile getirdi 1 Yuhanna 3:10'da. Kimin Tanrı'nın çocuğu, kimin iblisin çocuğu olduğu bundan belli oluyor. Doğruluk yapmayan kişi Tanrı'dan değildir. İşte ta başlangıçtan bir savaş belirlendi. Adem ile Havva günah işleyince Rab, şeytan ile kadının soyu olan Mesih arasında bir savaşın süreceğini önceden bildirdi. Bu savaş yalnız Mesih'e karşı değil, aynı zamanda Mesih'e iman edip yeni doğuş yoluyla Tanrı'nın çocuklarına da karşıdır. Dünyada iki soy vardır. Biri şeytanın, öbürü ise Tanrı'nın. Bu iki soy arasında savaş sürecektir. Sonunda yengiyi Mesih kazanacaktır. Evet, yengi Mesih'indir. Bundan emin olabiliriz ama yeryüzünde de şeytana karşı Mesih aracılığıyla zafer kazanabiliriz. Her insan iblisin denemelerine hedef olacaktır. Mesih imanlıları olarak biz iblisin yöntemlerini bilebilir ve ona karşı durabiliriz. İsa Mesih yeryüzüne gelmeden önce yengi imanda itaat etmekle elde edilirdi. İbrahim peygamber, Yakup, Yusuf ve Musa gibi kişiler bu şekilde imanda Rab'be itaat ederek zafer kazandılar. İsa Mesih yeryüzüne geldi ve günahlarımız için çarmıhta kurban oldu. Sonra ölümden dirildi. Mesih'in şeytana karşı kazandığı zafere biz de imanla ortak olabiliriz. Yine imanla oluyor bu iş. İman olmaksızın ne zafer kazanılır ne de Tanrı'yı hoşnut edebiliriz. Aslında kurtuluş Mesih İsa'da olmaktır. Mesih İsa'da olan kişi Mesih'in zaferine de ortak olur. Şimdi insanın bir başka özelliğine bakalım. İnsan, yaratılış olayında üç ayrı yaratılış düzeninden birine aittir. Rabbin yaratıkları arasında insan, melekler ve hayvanlar vardır. Hayvanlara gelince onların özgür istekleri yoktur. Ama insan ile meleklere özgür istek verildi. Aden bahçesinde insan kendisine verilen özgür isteğini kullanarak Rabbine karşı isyan etti. Ona baş kaldırdı. Kendisine özgür istek verildiği için insan kendi hareketlerinden sorumlu oluyor. Adem'in bu isyan hareketinden bu yana insan şeytana uyduğu süre Tanrısından kopacaktır. Aden bahçesinde Tanrı'nın insana dönük "Neredesin?" sorusu bize Tanrı'nın insanı aramaya çıktığını gösterir. Tanrı beni günahlarım içerisinde bulduğu zaman ben onun sağladığı kurtuluştan yararlanabilirim. O beni aramasaydı ben onu asla bulamazdım. Tanrı'nın insana dönük "Neredesin?" sorusu ilahi adaleti dile getirir. Bu ilahi adalet günaha göz yumamaz. Aynı zamanda bu "Neredesin?" sorusu ilahi göksel üzüntüyü önümüze serer. Çünkü Rab insanın günahlarına gerçekten üzülür. "Neredesin?" sorusu aynı zamanda ilahi sevgiyi betimler. Çünkü insanın günahı Tanrı özünün kurban edilmesini talep etti. Bundan daha üstün bir sevgi olabilir mi? Rab biz günahlılar uğruna kendi özü olan İsa Mesih'i çarmıhta kurban etti. İşte basit bir soru, "Neredesin?" Ama bu sorunun ortaya çıkardığı göksel girişimler insan mantığına sığamaz nitelikte. Bu bölümde "Neredesin?" sorusuyla büyük bir arayış başlar. Tanrı'nın günahlı ve kaybolmuş insanı arayışı. Haberci Pavlos, Roma'daki imanlılara yazarken, Tanrı'yı arayan hiç kimse yok demişti. Tanıklık verdiğimiz zaman genelde ben Mesih'i buldum diyoruz. Ama bu yanlıştır. Mesih beni arayıp buldu. Biz Mesih'i seçtiğimizi mi sanıyoruz? İsa dedi ki, siz beni seçmediniz ama ben sizi seçtim. Yuhanna 15:16. Bizi arayıp bulan ve kurtuluş sağlayan Tanrı'dır. Şimdi Aden bahçesine dönelim. Yaratılış 3:16'da şöyle diyor. Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Biz erkekler doğum sancılarının ne kadar acı verdiğini anlayamayız. Bunu ancak doğum yapan kadınlar bilebilir. Yine Rab bu yargı içinde sevgisini gösteriyor. Her ne kadar doğumda acı çekiliyorsa da doğumdan sonra büyük bir sevinç yaşanıyor. Öyle bir sevinç ki o acılar hemen unutuluyor. Yine doğum sancılarının verdiği acıyı bir tarafa itemeyiz. Rabbin yargısıdır bu. Günah dünyaya girmeseydi doğumun sancısız ya da acısız olup olmayacağını bana sormayın çünkü bunun yanıtını bilmiyorum. Şimdi sıra Adem'e geldi. Yaratılış 3, 17-19 ayetlerde şöyle diyor. Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye kadar ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. İşte Adem'e ve onun soyundan gelen insana verilen yargı. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Yani öleceksin. Ölüm nedir? Fiziksel ölüm, insandaki ruhun bedenden ayrılması, insanın sevdiklerinden ayrılması, dünyadan ayrılmasıdır. Toz yine toz oluyor. Ruh ise ruhu veren Tanrı'ya, sahibine dönüyor. Eninde sonunda insan yüce Tanrı'nın önünde durup hesap verecektir. Mesih'te kurtuluş bulmuş ya da bulmamış fark etmez. Her insan bir gün Rabbin tahtı önünde duracak ve hesap verecektir. Mesih'te kurtuluş bulanlar günahın yargısı olan sonsuz ölümden kurtulmuşlardır. Bu açıdan yargılanmayacaklardır. Ama yine de bu dünyadaki yaşantımız konusunda hesap vermeliyiz. Adem bu yargının verilmesiyle hemen ölmedi. Aslında ruhsal açıdan o anda öldü. Fiziksel açıdan Adem'in ölümü yaklaşık 900 yıl sonra oldu. Ama ruhsal açıdan o meyveyi yer yemez, Tanrı'ya itaatsizlik eder etmez öldü. Fiziksel ölüm gibi ruhsal ölüm de bir çeşit ayrılmaktır. Ruhsal ölüm sonunda kişiyi Tanrı'dan ayırıyor. Adem günah işleyince ona ruhsal ve fiziksel yaşamı sağlayan Tanrı'dan koptu, ayrıldı. Yeni Antlaşma kesiminde Pavlos'un Efes'teki kilise topluluğuna yazdığı mektupta ilginç bir söz vardır. Pavlos onlara şöyle dedi. Siz günahlarınız içerisinde ölüyken, tabi olarak bu sözüyle ruhsal ölümü kastediyordu. Mesih İsa'ya iman etmeden önce her insan günahlar içerisinde ölüdür. Ruhsal açıdan Tanrı'ya karşı ölüdür ve ondan ayrıdır. İsa Mesih'in anlattığı kaybolan oğul benzetmesinde de aynı düşünceyi görebiliriz. Adamın iki oğlu var. Biri mirastan kendine düşen payı alıp kaçıyor ve her şeyini akılsızca harcadıktan sonra babasına dönüyor. Oğlunun geri döndüğüne sevinen baba büyük oğluna şöyle diyor. Bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor. Kaybolmuştu ama bulundu. Bu oğul ölü müydü? Fiziksel açıdan değil, hayır. Ama ruhsal açıdan küçük oğul babasını ölmüştü. Babasından ayrı kalmıştı. Buna benzer biçimde günahları yüzünden Tanrı'dan ayrı kalan her insan ruhsal açıdan ölüdür. Rab'den ayrıdır. Tanrı'dan ayrı kalmak ise sonsuz ölümdür. İsa'nın sevdiği Lazar adında bir adam ölünce İsa onun kız kardeşini ağlama, kardeşin dirilecektir dediği zaman Lazar'ın kız kardeşi Marta, evet kıyamet gününde herkesle birlikte kardeşim de dirilecek dedi. Bunun üzerine ise ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölmüş olsa bile yaşayacaktır. Yuhanna 11.25. Fiziksel yaşam, ruhsal yaşamın ancak küçücük bir parçasıdır. Önemli olan ruhsal yaşamımızın devam etmesidir. İsa diyor, bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır. Kutsal söz, tek bir adam yüzünden günah nasıl dünyaya girdiyse, günah yüzünden de ölüm dünyaya girdi. Böylece bütün insanları ölüm sardı diyor. Fakat Tanrı'ya şükürler olsun ki yargı burada bitip kalmıyor. Romalılara mektubunun aynı bölümünde şunu okuyabiliriz. Bir tek kişinin suç işlemesiyle bunca insana ölüm yargısı geldiği göz önünde tutulsun. Ama Tanrı kayrasının ve armağanının bir tek insanın yani İsa Mesih'in kayrasında bunca kişi yararına bollukla dağıtılması daha kesindir. İşte bu kayra Mesih İsa'daki kurtuluş ta baştan Aden bahçesinde bildirilmiştir. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların anasıydı. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onlara giydirdi. Yaratılış 3, 20-21. Ayetler. Burada Tanrı Adem ile karısına deriden giysiler yaptı diyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki Tanrı bir hayvan kesip derisiyle onlara giysiler yaptı. Burada ben çok önemli bir simgeyi görüyorum. Tanrı Adem ile Havva'nın çıplaklığını, ruhsal çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı kendisi kesti. Onların kendi emekleriyle birbirine ekleyip diktikleri incir yapraklarını reddetti. İncir yaprakları insanın dinsel girişimlerini, kendi çabalarını simgeler. Aden bahçesinde ilk kurban kesildi. Yüzyıllar sonra bir başka bahçede, Getsemani bahçesinde kendisini son ve sonsuz kurban olarak sunacak olan İsa, onu bekleyen acıları görerek, "Baba, eğer mümkünse bu keseyi içmeyeyim," diye dua edecektir. Rab Tanrı, Adam ile Havva'nın çıplaklığını örtmek için ilk kurbanı keserken, kendi zamansızlığında çarmıh ölümünün ona ne kadar acı vereceğini biliyordu. Yine de insana olan sevgisinden dolayı bu işi yüzyıllar sonra yaptı. Kutsal kitabın bu bölümünden başlayarak ta Golgota'daki çarmıhın dibine kadar kan izleri göreceğiz. Bu izler bize şunu haykırıyor. Kendi iyilik işlerimize dayanarak Rabbin huzuruna yaklaşamayız. Olduğumuz gibi günahlılığımızı kabul ederek ona gelmeliyiz. Aynı zamanda günahlarımızı, çıplaklığımızı örtecek bir örtüye ihtiyacımız vardır. İncir yaprakları Adem ile Havva'nın çıplaklığını örtemezdi. Bizim iyilik işlerimiz de günahlarımızı örtemez. Rabbin sağladığı bir örtü vardır. İşte bu örtü ancak ve ancak İsa Mesih'in kendisini çarmıh üzerinde kurban olarak sunmasıyla sağlanmaktadır. İnsan günahlarıyla değerli dostum Tanrı'ya yaklaşamaz. Rabbin günaha karşı olan öfkesi ve yargısı buna izin vermez. İnsan ile Tanrı arasında Rabbin öfkesini söndürecek bir kurban olmalı. İşte İsa Mesih bu kurbandır. Rab gereken yargıyı beyan ettikten sonra bazı önlemler almalıydı. Sonra şöyle dedi. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Yaratılış 3, 22-23. Burada Rabbin bilgeliğine şükretmeliyiz. Günahlı insan bu günahlı ve kötü durumunda sonsuza dek yaşasaydı başımıza kim bilir neler gelirdi. Atom bombaları, nötron bombası, ozon delikleri, çevre kirliliği derken belki de tüm evreni bir anda yok ederdik. İyi ki Rab Adem ile Havva'nın günahlı haliyle yaşam ağacından meyve almasına izin vermedi. Onu kovdu diyor 24. ayette. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için Aden bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Bu demek değildir ki hiç kimse yaşam ağacına yaklaşamaz. Sonsuz yaşam yolu İsa Mesih'te açıktır dostum. Onun kendi bedeninde sağladığı kurtuluş aynı zamanda Tanrı'nın huzuruna gider. Tanrı'nın huzuru ise sonsuz yaşamdır. Orada başka bir ağaç vardır. Vahiy kitabında buna yaşam ağacı deniliyor. Yaşam ağacından yemeye hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye giysilerini yıkayanlar mutludur diye yazar Vahiy kitabının son bölümünde. Giysiler nasıl yıkanır? Sonsuz kuzunun, Mesih İsa'nın kanında.